İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 68.
Anacık Sultan bu olayı kendi gözleriyle gördü. O da çiçeğin ardınca gün ışıyıncaya kadar mavilere batarak gitti. Sonra aşağıdaki büyük ak çakıl taşlı pınarda çiçeği yitirdi. Pınarın suları o gün bugündür bu çiçekten dolayı son mavi akar. Ak çakıl taşları yöredeki kayalar da, sudaki balıklar da mavilediler. Anacık Sultan şimdi mavi çiçeğin ardına düşmüş, maviye batıp çıkarak kayıyordu. Çiçek pınara girdi. Anacık Sultan bir denizin ortasında kaldı. Soluk alamıyordu. Göğsünden bir inilti koptu. Bu sıra gene Kertiş Ali Onbaşı içeriye girdi. Aman Allah'ım aman! Daha bir kaşık su içmiş ne de bir lokma yemek yemiş. Öleceksin. Anacık Sultanım, tırnaklarına kurban olduğum, öleceksin. Gene yalvardı yakardı. Anacık Sultan taş kesilmişti. Onda küçük bir kıpırdama belirtisi olmadı. Gözleri de gittikçe daha büyümüştü, dayanamadı. Yalvarmalarını kesti. Gene dışarıya kaçtı, köprüye vardı. Çakıl taşlarına, böğürtlen çalılarının, hayıtların içine düştü. Suyu birkaç kere geçti. Su dizlerine kadar çıkmıştı, farkında olmadı. Kasabanın içinde yöresinde nereye gittiğini bilmeden dört dönüyor, komutanlığa geliyor, içeri giriyor, gözaltının kapısına kadar varıyor, içeri girmek istiyor, bir türlü giremiyor, geriye dönüyordu. Anacık Sultan ölürse her şeyin biteceğini düşünüyor, bu düşünce de onu kendinden geçiriyor, kasabaya sığamıyordu. Sonunda edemedi, çayın kıyısında durdu, yönünü kıbleye döndü, namaza durdu. Durmadan, bıkmadan, usanmadan Anacık Sultan'a Allah'a yalvararak, dualar okuyarak namaz kıldı. Gidiyor çaydan abdest alıyor, geliyor gene namaza duruyordu. Gün çoktan ışımış, bir kavak boyu yekilmiş, kasabaya gelen köylüler köprünün üstünde yaya, atlı, eşekli görünmüşlerdi. Ki az ilerisinde iki jandarma bitti. Ali Onbaşı onları hayal meyal gördü ya, kim olduklarını çıkaramadı. Onbaşım, onbaşım, yüzbaşım seni istiyor. Ali Onbaşı namazı, yalvarmaları, duayı o anda unutup ayağa fırladı. Ne, yüzbaşı mı, beni mi istiyor? Yüzbaşım çoktandır kumandanlıkta, seni istedi. Biz de seni aramadık, yer koymadık. Ali Onbaşı kasabaya doğru koşmaya başladı. Jandarmalar arkasından yetişemiyorlardı. O hızla komutanlığa geldi, merdivenleri üçer üçer çıktı. Neredesin Ali Onbaşı? Yüzbaşım, yüzbaşım. Neredeydin? Seni aratmadık, yer bırakmadım. Yüzbaşım, yüzbaşım kekeliyordu. Ne oldu sana? Namaz kılıyordum. Ne namazı? Yemek yemiyor, su içmiyor, yatak serdim yatmıyor, sözünü de geri almıyor. Bu Anacık Sultan ölecek, ölümünü de bizim üstümüze atacaklar. Arif Sayın Bey de benim rütbemi sökecek. Yüzbaşı kaşlarını çattı. Demek onu konuşturamadın. Konuşturamadım. Evet, senin rütben sökülecek. Bununla da kalsalar iyi. Ölecek. Git ve ona sözünü geri aldır. Bir saat sonra Arif Sayın Bey buraya gelecek ve o kadını sözünü almış bulmazsa gerisini sen düşün. Ölecek. Ölsün ama sözünü geri aldıktan sonra ölsün. Kertiş Ali Onbaşı baktı ki yüzbaşıdan imdat yok. Bitmiş, tükenmiş, başı dönerek gözaltına indi. Kapıyı açmaya gücü yetmedi, nöbetçiye buyurdu. Nöbetçi kapıyı gürültüyle açtı. Anacık Sultan koltuğun köşesindeydi. Gitti, ayaklarına kapandı, niyaza durdu. İki damla yaş Anacık Sultan'ın ellerini ıslattı. Sana benim elim nasıl kalkar Anacık Sultanım? Dağ kokulum, dağ kokulum. Ben ne yapayım şimdi? Söyle bana ne yapayım? Sizin ocağınız merhamet, sizin ocağınız bağışlama, sizin ocağınız dertliye derman dağıtan bir ocak değil mi? Niye beni şefaatinden mahrum ediyorsun? Ben ne yaptım ki size? Neden sözünü geriye almıyorsun? Niye yemek yemiyorsun? Biliyorum öleceksin. Öl istersen, kimse sizin gibi ermişlerin işine karışamaz. Şu sözünü geri al da öyle öl. Olur mu anacıkların anası? Beni de çocuklarımı da öldürme. Sen sözünü geri almadan, böyle yemek yemeyerek, su içmeyerek ve hem de uyumayarak ölürsen benim rütbemi sökerler. Bunca emeklerim boşa gider. Hiç gözümün yaşına bakmazlar. Çoluk çocuğum da acından ölür. Avradım da beni bırakır gider. Benim avradım kimin kızı biliyor musun sultanım? Bizim köyün en zengininin kızı. O kızı bana verirler miydi sanıyorsun? Ben uzatmalı onbaşı oldum da koluma bu rütbeyi taktım da ondan sonra köye gittim de bu kıza ta çocukluktan beri vurgundum da kızı istedim de kapısında her gün gece gündüz çalışarak hem de boğaz tokluğuna her gün üç öğünde kemiklerim kırılıncaya kadar dayak yiyerek her gün ölerek bana kızı verirler miydi? Ben de onbaşı olunca bana da kızı verdiler. Şimdi benim rütbem sökülürse ben o kadar rüşvet yiyemedim. Benim işim millete dayak atmaktı. Bu avrat da çocuklarımı alıp da gitmez mi? O zaman ben ne yaparım? Ben de kendi kendimi öldürmez miyim? İşte sen sözünü geri almadan ölürsen benim kanlı katilim olur da cehennemde yanarsın. Sen beni öldürürsen Allah'ın binasını yıkmış olursun. İşte o zaman ocaklığın, ermişliğin para eder mi sanıyorsun? Sen bu dünyada gün görmedin, öteki dünyada güzel bir cennetin olsun diye evlenmedin, sıcak yataklara girmedin. Bütün bir ömür tek başına yatağında bir erkek düşünerek üşüdün. Çocukların olmadı, olmadı ya, cennetini de sağlama aldın. Şimdi benim gibi bu günahkar kul yüzünden beni öldürerekten cennetini ne demeye cehenneme çevireceksin? Katillik, adam öldürmek Allah indinde çok kötüdür. O senin ermiş sülalen bile sana himmet edemez, seni cehennemden kurtaramazlar. Haydi konuş anacığım, gülüm benim, mor çiçekli dağlar güzelim. Gözlerini de üstüme öyle dikme. Vallahi de billahi de senin bu evliya gözlerin öldürecek beni. Ben de sabaha kadar namaz kıldım da dua ettim, sözünü geriye alasın ve de ölmeyesin diye. Haydi konuş, konuş sultanım, güzeller güzeli. Bak senin ışığından bu pis nezaret bile ışıyıp durur. Öldürme beni, merhamet kıl. Ali onbaşı netti, neylediyse, ne kadar yalvardı yakardıysa da onun ağzından bir tek sözcük bile alamadı, deliye döndü. Bağırmaya, çırpınmaya başladı, sonunda da kendinden geçip ''Fahişe, fahişe, sana diyorum fahişe'' diye başını 3 kez duvara vurdu. ''Şimdi senin üstünden 10, sonra 15, 20 taş gibi olan geçecek. O zaman senin oran soğur ya, yangının söner ya, taş gibi 100 tane oğlana nasıl dayanırsın, ölürsün. Bunlar senin bildiğin adama benzemezler. Sen Arif Sahin Bey'in kim olduğunu biliyor musun? Bunlar tunç siper göğüsü, kan içici kimselerdir. Sen bunların kim olduğunu bilmezsin. Konuş, konuş fahişe.'' Önüne geldi, dikildi, ayaklarını yere vurdu, ayakları kırılırcasına ağrıdı. O duvardan o duvara attı kendini, boğuluyordu. Dışarıya kaçtı, yüzbaşının odasına çıktı. ''Bu fahişe konuşmuyor, bir tek bir söz bile çıkmıyor ağzından.'' dedi. Yüzbaşının karşısında hazır ola geçti. ''Benim rütbemi sökecekler yüzbaşım.'' diye inledi. ''Ne yazık ki sökecekler Ali Onbaşı.'' ''Ben ne yapayım yüzbaşım, ben ne yapayım? Ben kendimi öldüreyim mi?'' ''Haydi git konuştur onu.'' ''Ölecek. Ya ölsün ya da konuşsun.'' ''Rütbem.'' ''Konuştur onu.'' Ali Onbaşı dışarıya çıktı. Jandarmalar ona çay yetiştirdiler. Üst üste birkaç bardak çay içtikten sonra azıcık kendine geldi, aşağıya indi. İçeri girince Anacık Sultan'ın gözlerini kapalı gördü. Öldü diye ödü koptu. O anda da dinginledi, vardı kadının nabzını tuttu. Nabız sağlam bir insanın nabzı gibi atıyordu. Sevindi. Bu sevinç onu iyice kendine getirdi. Anacık Sultan'ın önüne diz çöktü. ''Bak Anacık Sultan'ım, bir anam vardı benim. Başka hiç kimsemiz yoktu. Bizim avradın babasının kapısında büyüdüm. Dinsiz, imansız bir adamdı. Bir günde anamla ikimize bir tek ekmeği ancak o da zar zor verirdi. Anamla eller bal yağ yerlerken biz dağlardan topladığımız otları, ayrık köklerini kaynatır öyle yerdik. Ben ta ki asker oluncaya kadar. Askerlikte ilk olaraktan et girdi kursağıma. Okur yazar oldum geceleri uyumayarak. Onbaşı kursuna gittim, onbaşı oldum. Sevincimden uçtum. Anama bir fistan, biraz para, bir ayakkabı bile gönderdim. Ben jandarma olunca öyle bir dayak atmayı öğrendim ki, ölüyü taşı toprağa bile dayak atarak konuşturdum. Bana o kadar çok adam dövdürdüler ki bak ellerime, avuçlarım otomobil tekerine döndü. Dayağıma dayanamayarak çok kişi bile öldü. Ben ilkin çok üzüldüm, sonra da alıştım. Bundan dolayı da beni Türkiye'de en iyi dayak atan, ölüyü konuşturan tunç siper bir kişi olduğumdan dolayı kumandanlarım beni uzatmalı yaptılar. Her gün, her gün ben de adam dövüyorum. Kolay mı sanıyorsun? Kimileri öyle çok bağırıyorlar ki kulaklarım sağır oldu sanıyorum. Ama neylersin ki vazife? Vazife Allah adı gibi mübarektir. Bu dayak atan eller benim ellerim değil ki. Ben bu elleri hükümete verdim. O da bana rütbe verdi. Benim hiç günahım yok bu işte. Bir de ben adam öldürenleri, hırsızları dövdüm. Onlar kötüdürler. Bir de hükümetimize karşı koyanları, eşkıyaları döve döve öldürdüm. Benim hiçbir suçum yok. Şimdi seni döve döve öldürürsem benim hiç suçum olmaz. Cehenneme de gitmem seni öldürdüğümden dolayı. Çünkü bu el, seni öldüren bu el benim elim değil, Arif Sahin Bey'in, o gavatın, bir de hükümetin eli. Yıkma, ocağımı söndürme, sen ki adı güzel, kendi güzel Muhammed, eli çatal kılıçlı Peygamber Ali, küffara karşı tunç siper olmuş, Selahaddin-i Eyyubi'nin yoldaşı, kılıcını 40 deve götüremez Hasan Bey'in soyundansın. O kılıç daha ocağın duvarında asılıp durur, ıssız koyma yuvamı. Bak ben askere gidinceye kadar gece gündüz dayak yerken, şimdi bütün dünyaya dayak atan bir onbaşı oldum. Kendime güzel bir düzen kurdum. Şimdi sen sözünü geri almazsan, konuşmazsan söyle ben ne olurum? Ben seni, eğer sen Anacık Sultan olmasaydın, taş olsan da, demir olsan da, ölü olsan da seni söyletirdim. Anacık Sultan gülümser gibi oldu, gözlerini açtı. Ali Onbaşı bundan dolayı umuda düştü demek sözünü geri almıştı. Bu sırada da Arif Sahin Bey yanında Taşkın Halil, Molla Duran Efendi, kaymakam, yargıçlar, savcı, muallim Rüstem Bey, belediye başkanı, Sarı Sultanoğlu, öteki ağalar, beyler, cümbür cemaat, şen şakrak, gülerek, eğlenerek jandarma kumandanlığını doldurdular. Jandarma komutanının odası bu kadar büyük kalabalığı almadı. Onlar da yemekhaneye, Arif Sahin Bey için bir koltuk taşıyarak jandarmaların yemekhanesine geçtiler. Merakla beklemeye başladılar. Acaba Kertiş Ali Onbaşı kadına sözünü geri aldırabilmiş miydi? Yoksa ahır zaman evliyası Anacık Sultan'ı taş gibi oğlanlara teslim etmek zorunda mı kalacaklardı? Gülüşleri ortalığı çınlatıyordu. Çaylar gelince Arif Sahin Bey, "O fahişeyi getirin," diye buyurdu. Altın tabakasından sigarasını çıkardı, altın ağızlığına taktı. Yandan yönden 5-6 çakmak birden parladı. Arif Sahin Bey sigarasından derin bir nefes çekti. "Biz İstiklal Harbi'nde bu dağlarda," diye başladı, "bu köylülerden çektiğimizi..." Biraz sonra kollarına girmiş iki jandarmanın arasında Anacık Sultan ayakları sürüklenerek Arif Sahin Bey'in huzuruna getirildi. "Oturtun onu." Duvarın dibine daha önceden kendisi için konmuş sandalyeyi Anacık Sultan'a oturttular. Kadının yüzü sapsarı solmuş, azıcık da yeşillenmişti. Ölüm yüzüne damgasını vurmuş gibiydi. Ocağın avlusunda iki insan boyu çiçek öbekleri. Dağlardan sırtlarında çuvalları, torbaları, heybeleri, hurçları ile insanlar, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı iniyor, gelip yüklerini ocağın avlusuna boşaltıyorlardı. Türküler söylüyor, sazlar çalıyor, semahlar dönüyor, kudümler dövüyorlardı. Geceleri yıldız dolu dereyi geçerek dolgun süt dolu memeleriyle geyikler geliyorlardı her gece. Sütleri sağıldıktan sonra ocakta daha fazla durmadan dağlarına çekiliyorlardı. Geyiklerin boynuzlarında ovalara düştüklerinde ocağın bayrakları dalgalanıyor, üstlerinde nereye giderse onlarla birlikte bir bulut akıyordu. Kar savuruyor, çocuklar üşüyor, koyaklar, ormanlar silme kar altında kalıyorlardı. Yamaçlar boyunca göz alabildiğine sapsarı açılmış salep çiçekleri kar altında kalıyordu. Tepelerce yığılmış çiçekler, çiçeklere çokuşmuş arılar, avluya dolmuş şırılayan gün ışığı kar altında kalıyordu. Ak kar çiçekleri dolduruyordu ovayı, denizi, dağları. Yedi iklim dört köşe kar altında kalıyordu. Bu kurt sürüsü koşturuyordu ocağın yöresinde. Her birisinin ağzında kanları saçılan bir geyik yavrusu. Geyik yavrularının gözlerinde yaş. Kurtlar uluyorlardı sabaha kadar. Hasan Bey'in kılıcı ışığa batmış orada duvarda balkıyordu. Uzun bir uçurumdan çiçek öbekleri kaynayan, altlarından yalın fışkıran kara kazanlar aşağıya yuvarlanıyor, ormanı, dağları, uçurumun altını yoğun bir çiçek özü kokusuna boğuyorlardı. Binlerce kurt yönlerini ocağa dönmüşler, ak dişleri sıralanmış keskin, ustura uluyorlardı. Keskin, kılıç gibi bir kurt kaynayan kazanların üstüne yürüyordu.
"Sözünü geri aldın mı?"
Anacık Sultan irkilir gibi oldu, yüzü biraz daha sarardı.
"Cevap ver hanım."
Bekledi. Sandalyenin üstüne yumulup kalmış Anacık Sultan'dan bir karşılık gelmedi.
"Demek konuşmuyorsun sen ha?" dedi.
Gene bir süre bekledi. Birkaç kere sapı altın bastonunu sinirli sinirli taban tahtasına vurdu. Gittikçe öfkeleniyor, öfkelendikçe
"Sözünü geri alacak mısın?" diye üst üste soruyordu. "Karşımda böyle put gibi susmakla kendini kurtaramazsın. Sen benim ölmüş anama orospu fahişe dedin. Ben bu kadar büyük hakaretin altına kalacak insan değilim. Ben bu yaşa geldim, vefat etmiş anneme kimseyi küfrettirmedim."
Arif Sahin çok soğukkanlı ve biraz da alaycıydı.
"Şimdi beni iyi dinle. Sen beheysen, 40 göz ocağının fahişesi olan Anacık Sultan. Sözünü geri almazsan şu aşağıdaki taş gibi delikanlıları üstünden geçireceğim. Oysa delikanlılar üstünden geçerken sen de cenabet cenabet ölecek, Allah'ın huzuruna cünüp gideceksin. Seni mezarına yıkatmadan gömdüreceğim."
Sonra ağza alınmayacak kötü pis sözcüklerle onunla alay etmeye, onu aşağılamaya başladı. O konuştukça konuşuyor, sövüyor, aşağılıyor. Anacık Sultan'ın durumunda hiçbir değişiklik olmuyor. Sanki gözlerini bile kırpmıyor, büyümüş gözlerle salt karşıya bakıyordu.
"Demek muhterem evliya fahişemiz konuşmayacak."
Oradakilerin hepsi ürpererek hep bir ağızdan gülüştüler. Nasıl gülüşmeyebilirlerdi ki? Arif Sahin Bey evliya fahişe buluşunu tane tane, tadını çıkararak Anacık Sultan'ın suratına fırlatmış, ondan sonra da kahkahayla gülerek teker teker oradakilerin yüzüne bakmıştı. O gülüşünü sürdürdüğü sürece ötekiler de sürdürdüler. Arif Sahin Bey kirp diye gülüşünü kesti. Ötekilerin de o anda gülüşleri usturayla kesilmişçesine kesildi. Azgın yüzü biraz daha sertleşti. Yüz çizgileri gerildi. Ötekilerin de yüzleri asıldı.
Ayrım sonu.